Ayrım 18.
Sen ha? Evet, ben. Defol. Barabbas kımıldamıyordu. Yahuda kardeşlik topluluğunda onun üstüydü. Ona karşı gelemezdi. Ama onuru da yerinden ayrılmayı önlüyordu. Yürü diye bir kez daha buyurdu kızıl sakal. Haydut başını eğdi. Meryem'in oğluna vahşi bir bakış fırlattı. Elinden kaçamayacaksın diye mırıldandı yumruğunu sıkarak. Görüşeceğiz seninle. İzleyicilerine dönerek istemeye istemeye gidelim dedi. Güneş göğün temeline değmek üzereydi. Günün sıcağı hafiflemiş, rüzgar dinmiş, göl pembe mavi ışıldıyordu. Hala aç, bir sürü leylek tek bacak üstünde kayalara tünemiş suya bakıyorlardı. Pejmürde kılıklar gözlerini Meryem'in oğluna dikmişler, bekliyorlar, gitmek istemiyorlardı. Ne bekliyorlardı? Açlıklarını ve çıplaklıklarını unutmuşlardı. Yoksulların ağzına biraz olsun tat versin diye üzümü toplanmış asmalarda, tek tük salkım bırakmak lütfunda dahi bulunmamış olan mal sahiplerinin kötülüğünü unutmuşlardı. Sabahtan beri bağ bahçe dolaşmışlardı. Yine sepetleri boştu. Aynı şey hasatta da olmuştu. Tarla tarla dolaşmalarına rağmen torbaları bomboş, sarkık kalmıştı kollarında. Her akşam çocuklar ağızları açık onları bekliyordu. Ama şimdi niçin, nasılını bilmiyorlardı. Sepetleri birden dolmuş gibiydi. Karşılarındaki beyaz adama bakıyorlar, ondan bir türlü ayrılamıyorlardı. Bekliyorlardı. Ne bekliyorlardı? Kendileri de bilmiyordu. Meryem'in oğlu da onlara bakıyordu. O da bekliyordu. Bütün bu ruhların sanki boynuna asılı olduğunu duyuyordu. Ondan ne istiyorlardı, ne arıyorlardı? Kendinde hiçbir şey olmayan biri onlara ne verebilirdi ki? Onlara baktı. Baktı, cesareti kırılır gibi oldu. Kaçmak istedi ama utancı engelledi onu. Ayaklarına sarılmış duran Magdalena ne yapacaktı? Kendisine özenle bakan bu kadar gözüm nasıl bırakır giderdi yatıştırmadan? Gitmek? Nereye peki? Tanrı her yerdeydi. Tanrı, daha doğrusu onun gücü, onun kuvveti istediği yere yolluyordu onu. Meryem'in oğlu şimdi yeryüzünün yurdu olduğunu duyuyordu. Başka yurdu yoktu onun. İnsanlar onun çölüydü, başka çöl yoktu. Rabbim, buyruğun yerine getirilecektir diye mırıldandı başını eğip, kendini Tanrı'nın esirgeyiciliğine bıraktı. Pejmürde kılıklılar arasında yaşlı bir adam kalkıp konuştu. Meryem'in oğlu, aç olmasına açız ama senden istediğimiz ekmek değil. Sen de bizim gibi yoksulsun, ağzını aç, bize güzel birkaç söz söyle, doyarız. Bir delikanlı atıldı. Meryem'in oğlu, haksızlıktan bunaldık, yüreklerimiz dayanamaz oldu artık. Sen güzel söz getirdiğini söylüyorsun. Güzel o güzel sözü, adalet getir bize. Söyle. Meryem'in oğlu gözlerini topluluk üstüne gezdirdi. Özgürlük ve açlığın sesini işitmiş, kıvanç duymuştu. Bu sesi sanki yıllardır bekliyormuş gibi geldi ona. Şimdi gelip de onu adıyla çağıran bu sesi, kollarını iki yana açıp halka döndü. Kardeşlerim dedi, gidelim. Birden sanki onlar da yıllardır bu çağrıyı bekliyorlarmış da gerçek adlarını duymuşlar gibi sevinç içinde çağrıştılar. Yürüyün Tanrı adına. Meryem'in oğlu başa geçti. Halk tek bir vücut halinde arkasına takıldı. Göl yanında çukur bir tepe vardı. Bütün gün üstünde hüküm süren yaz güneşinin kızgınlığına rağmen hala soluk yeşildi rengi. Şimdi ise akşamın tatlılığında yabani kekik otu ve safran kokuyordu. Doğruğunda eski bir tapınak vardı. Bir sürü oyulmuş sütun başları yerde yatıyordu. Geceleri gölde balık avlayan falcı balıkçılar mermerin üstünde oturan beyaz bir hayalet görürlerdi hep. Bir gece Yunus Baba onun ağladığını bile duymuştu. Kendilerinden geçmiş gibi o doruğa doğru yürüdüler. Önde Meryem'in oğlu, arkasında da büyük yoksullar kafilesi. Yaşlı Salome küçük oğluna döndü. Kucağına al beni. Biz de gidiyoruz dedi Meryem'in elinden tuttu. Ağlama Meryem dedi. Oğlunun yüzündeki pırıltıyı görmedin mi? Oğlum yok benim. Oğlum yok benim diye cevap verdi anne hıçkırarak. Bütün bu yoksulların oğulları var. Benim yok. İnliğe sızlıya doruğa doğru yürümeye başladı. Şimdi emindi artık. Oğlu tamamıyla kopmuştu ondan. Koşup sarılarak eve geri götürmek istediğinde onu tanımıyormuş gibi şaşkınlıkla bakmıştı. Ona ben senin annenim dediği zaman elini kaldırıp onu itmişti. Zebedi baba karısının kalabalıkla birlikte tepeye çıktığını gördü. Kaşlarını çatarak değneğini kaptı. oğlu Yakub'a ve onun iki arkadaşı Filipus ve Nathaniel'e acele acele dönüp gürültü içinde dalgalanan kalabalığı gösterdi. Kahrolası kurtlar! Koyun sanıp yemesinler diye biz de uluyalım onlarla birlikte. Arkalarından gidelim ama unutmayın, Meryem'in şu yel değirmeni oğlu ne derse desin yuhalayacağız. İşittiniz mi? Üstümüze çıkmasın. Hep birlikte ileri. Gözünüzü dört açın. Böyle dedikten sonra o da topal bir eşek gibi ağır ağır tepeyi tırmanmaya başladı. Tam o sırada Yunus'un iki oğlu göründü. Petrus kardeşini kolundan tutmuş, onu kızdırmamak için sakin sakin nazikçe konuşuyordu. Ama öteki tedirginlik içinde tırmanan, kaynaşan halk kalabalığına ve onları kılavuzluk eden beyaz cübbeli adama bakıyordu. "Kim bunlar? Nereye gidiyorlar?" diye sordu Petrus, sokakta durmuş, bir türlü karar veremeyen Yahuda'ya. "Meryem'in oğlu," dedi kızıl sakal, alaylı alaylı. "Ya arkasındaki topluluk?" "Bağ bozumunun ertesi, kalan üzümleri toplayan yoksullar." Bir bakış yetti onları ona bağlamaya. Onlarla konuşmak için galiba tepeye çıkıyor. "Ne diyebiliriz ki? Elif'i Mertek'ten ayıracak durumda değil daha." Yahuda omuz silkti. "Görürüz," diye homurdanarak o da çıkmaya başladı. Yorgun argın alı al, moru mor, iki esmer almazon, her birinin başında içi üzüm dolu bir sepet bağlardan dönüyorlardı. Ötekilerin arkadaşlarını gıpta etmişler, onlar da vakit öldürmek için gruba katılmaya karar vermişlerdi. Kafilenin arkasına takıldılar. Yunus baba sırtında ağı kulübesine doğru zar zor ilerliyordu. Karnı açtı. Bir an önce varmak istiyordu. Oğullarının kalabalıkta birlikte tepeye tırmanmakta olduğunu görünce ağzı açık kaldı. Balık gözüne benzeyen yuvarlak gözlerle onlara bakmaya başladı. Hiçbir şey düşünmüyordu. Kimin öldüğünü, kimin evleneceğini, bütün bu halkın hep birlikte nereye gittiğini kendi kendine soruyordu. Hiçbir şey düşünmüyordu. Sadece aval aval bakıp duruyordu. "Hadi gel, balık peygamber Yunus, gel gidelim," diye seslendi Zebedi ona. "Parti var, Maria Magdalena evlenecek galiba. Hadi yürü, gidip eğlenelim." Yunus kalın dudaklarını oynattı. Bir şey söyleyecekti ama vazgeçti. Sırtındaki ağı yerleştirmek için bir omuz atıp ağır adımlarla kendi kulübesine doğru yürüdü. Epey sonra kulübesine neredeyse varmak üzereyken bunca saat süren ağrı ve sancıdan sonra patladı. "Şeytan alsın götürsün seni Zebedi serserisi," diye homurdandı ve kapıyı tekmeyle açıp içeri girdi. Zebedi ile arkadaşları tepenin duruğuna vardıklarında İsa bir sütun başlığı üstüne bağdaş kurmuş oturuyordu. Ağzını açmamış deniz, onları bekler gibiydi. Yoksullar kalabalığın önünde duruyordu. Erkekler yere bağdaş kurup oturmuş, kadınlar arkada ayakta durmuş ona bakıyordu. Güneş batmıştı ama Hebron tepesi kuzeye doğru ışığı hala doruğunda tutuyor, kaçmasına engel oluyordu. İsa ellerini göğsünde kavuşturmuş ışığın karanlıkla boğuşmasına bakıyordu. Zaman zaman dimdik bakışlarla kendine doğru bakan halka dönüyordu. Kırış kırış da bu yüzler acıyla doluydu. Açlıktan bitmişlerdi. Üstüne diktikleri gözleri ise sanki suçlu oymuş gibi paylarcasına bakıyordu. Zebedi ile adamlarını görür görmez ayağa kalktı. "Hoş geldiniz," dedi. "Hepiniz toplanın şöyle. Sesim o kadar gür değil, sizlere söyleyeceklerim var." Zebedi köyün ileri gelen ihtiyarı olarak öne geçip bir taşa kuruldu. Sağında iki oğluyla Filipus ve Nathaniel vardı, solundaysa Petrus ile Andreas. Yaşlı Salome ile Yusuf'un karısı Meryem arkada kadınların arasındaydı. Maria Magdalena ise yüzü avuçları içinde İsa'nın ayaklarına kapanmıştı. Yahuda rüzgarın eğri büğrü yapmış olduğu bir çam ağacı altında bir kenara çekilmiş duruyordu. Sert bakışlı mavi gözleri çam ağacının iğneli yapraklar arasında Meryem'in oğluna yiyecekmiş gibi bakıyordu. İsa titredi. Belli etmeden yılgınlığını gidermeye çalıştı. Bunca yıldır korktuğu an gelmişti. Tanrı onu yenmiş, istediği yere insanların karşısına konuşsun diye zorla getirmişti. Şimdi ne diyecekti onlara? Hayalinden hayatta tatmış olduğu birkaç zevk ile bir sürü acı geçiyordu. Tanrı ile yarışması, bir başına gezdiği zaman gördükleri, dağlar, çiçekler, kuşlar, kaçan bir koyunu bulup omuzuna vurmuş mutlu mutlu giden çobanlar, balık tutmak için ağlarını atan balıkçılar, tohum eken, biçen, döven, sonra da elde ettikleri ürünü evlerine götüren çiftçiler. Gök zihninde bir açılıp bir kapanıyordu. Tanrı'nın bütün mucizeleri. İlkin hangisini seçeceğini bilmiyordu. Hepsini bir bir açıklamak, bu avutulmazları avutmak istiyordu. Önünde açılan bu dünya, ağlamasın diye ninesinin anlattığı masallara benzeyen, içinde bir sürü prenses ve devlerin bulunduğu Tanrı'nın peri masalıydı. Tanrı, göğün kenarından sarkmış, insanlara bu masalı anlatıyordu. Gülümsüyor, kollarını iki yana açıyordu. "Kardeşlerim," dedi, hala titreyen sesiyle. "Kardeşlerim, sizlere mesel bir hitap edeceğim. Umarım bağışlarsınız beni. Ben sizler gibi yoksul, hor görülen, basit, okuma yazma bilmeyen biriyim. Söylemek istediğim birçok şey var gönlümde ama zihnim onları dile getirecek gibi değil. Ağzım açınca ben istemeden hikaye halinde çıkıyor sözler. Bağışlayın beni kardeşlerim. Sizlerle meselle konuşacağım." "Dinliyoruz Meryem'in oğlu," diye seslendi halk. "Dinliyoruz." İsa yeniden açtı ağzını. Ekici tarlasını ekmeye gitmişti. O eke dursun, tohumlardan biri yola düştü. Kuşlar gelip onu yedi. Başka bir tohum taşlara düştü. Beslenebileceği toprağı bulamayınca kuruyup gitti. Tohumun biri de dikenler arasına düşecek oldu. Dikenler büyüyerek sonunda boğdular onu. Tohumlardan biri de iyi toprağa düştü. Tuttu, başak verdi, tohum verdi ve insanlığı besledi. Aranızda işiten kulaklar varsa işitsin. Kimse ağzını açmıyordu. Hepsi de şaşkınlık içinde birbirine bakıyordu. Ama kavga çıkarmak için bahane arayan Zebedi ayağı sıçradı. "Kusura bakma ama," dedi. "Anlamadım ben. Kulağım yok değil, Tanrı'ya şükür var ve dinliyorum ama anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Biraz daha açık anlatamaz mısın?" Alaylı alaylı güldü ve kasılarak ak sakalını sıvazladı. "Ekici sen olmayasın sakın." "Benim," diye cevap verdi İsa alçak gönüllükle. "Evet, ekici benim. Rabbim bizi koru," diye bağırdı yaşlı ağa, değneğini güm diye yere vurarak. "Biz de üzerine tohumun düştüğü taş, diken, tarla, öyle mi?" "Öyle," dedi Meryem'in oğlu sakin sesiyle. Andreas kulağını dikip dinledi. İsa'ya bakarken yüreği coşuyor, küt küt atıyordu. Vaftizci Yahya ilk defa gözüne iliştiğinde Erden Irmağı'nın kıyısında yine böyle heyecanlanmıştı. Vaftizci Yahya hayvan postuna sarılmıştı. Güneş vücudunu kemirmişti. Dua, uykusuzluk ve açlık öylesine yiyip bitirmişti ki onu iki canavar gözünden, iki kor kömürden başka bir şey kalmamıştı. Bir de "tövbe edin, tövbe edin" diye bağırıp duran bir gırtlağı vardı. O seslendiğinde Erden dalga dalga kabarırdı. Kervanlar durur, develer yollarına devam edemezlerdi. Şimdi de gülümseyen, sesi sakin ve titrek başka biri vardı karşısında. Yeni ötmeye çalışan acemi bir kuş. Bunun gözleri yakacağına insanı okşuyordu. Andreas'ın yüreği şaşırmış, ikisi arasında gidip geliyordu. Yavaş yavaş Yuhanna babasının yanından ayrılıp İsa'ya yaklaştı. Hocanın ayaklarına varmıştı ki Zebedi gördü. Eskisinden daha beter kudurdu. Yalancı peygamberlerden bıkmış usanmıştı. Tanrı'nın günü yeni biri çıkıyor, dünyanın yükünü omuzlarına alıyordu. Hepsi de sanki önceden anlaşmış gibi mal sahiplerine, rahiplere ve krallara saldırıyordu. Bu dünyada istikrarlı, iyi ne varsa yıkmak istiyordu. Şimdi de daha neler, Meryem'in baldırı çıplak oğlu. "Ah, ah," dedi Zebedi. "Henüz genç ve tazeyken boynunu koparmak iyi olacak," diye düşündü. Destek aramak üzere başkalarının ne dediğini anlamak için döndü. Büyük oğlu Yakup'un alnını kırıştırmış olduğunu gördü. Ama bunun tedirginlikten mi, öfkeden mi olduğunu kestiremedi. Gözlerini silerek yaklaşan karısını gördü. Bakışlarını pejmürde kılıklılara çevirdi. Bütün bu aç dilencilerin anneleri tarafından beslenen kuşlar gibi açık ağızlarla Meryem'in oğluna bakmakta olduğunu görünce dehşete düştü. "Kahrolsun dilenci milleti," diye homurdandı oğlunun yanına sığınarak. "Kıpırdamasam daha iyi," diye düşündü. "Başıma bela açmaya niyetim yok." Sakin, tutkulu bir ses işitildi. İsa'nın ayağı dibinde oturan biri konuşmaya başlamıştı. Arkada dağınık bir şekilde duranlar görmek için doğruldular. Konuşan Zebedi'nin küçük oğluydu. Ağır ağır sürünerek İsa'nın ayakları dibine varmıştı. Şimdi başı önüne bükük söz söylüyordu. "Sen ekicisin. Bizse taş, diken ve tarla. Ama elindeki tohum nedir?" Kıvırcık tüylü, bakir yüzü alev alevdi. Kara badem gözleri can çekişirmiş gibi bakıyor, tombul beyaz bedeni tir tir titreyerek yukarı doğru gerilmiş bekliyordu. Öyle geliyordu ki ona, sanki bütün hayatı, bu ve öteki dünyadaki hayatı alacağı cevaba bağlıydı. İsa sözleri duyabilmek için eğilmişti. Bir süre gönlüne kulak verip dinledi. günlük, basit, ölümsüz sözü bulabilmek, istediğini tam olarak dile getirebilmek için çabaladı. Sıcak terden yüzü buğulanmıştı. Elindeki tohum nedir diye kaygı içinde yeniden sordu Zebedi'nin oğlu. İsa birden fırladı ayağa, kollarını iki yana açtı ve kalabalığa doğru eğildi. Birbirinizi sevin. Bu çığlık gönlünün derinlerinden fışkırmıştı. Birbirinizi sevin. Bunu deyince içinin boşaldığını duydu birden. Bitkin bir halde sütun başlığı üstüne yıkıldı. Fısıltılar başladı. Halk kıpırdanıyordu. Çoğu başını sallıyor, kimi de gülüyordu. Ne dedi diye sordu ağır işiten yaşlı bir adam. Birbirimizi sevmemizi. Sevmemizi mi? Hadi canım sen de. Olmaz öyle şey, dedi yaşlı adam öfkelenerek. Açlıktan ölen bir adam midesi dolu birini sevemez. Haksızlığın kurbanı, baskı yapanı sevemez. İmkansız. Yürüyün evlerimize gidelim. Cam ocağına dayanmış duran Yehuda kızgın kızgın sakalını sıvazladı. Demek böyle marangozun oğlu, diye homurdandı. Bunu mu söylemeye geldin bize? Bize hayretleri düşürecek haberin bu mu? Romalıları sevmemizi istiyorsun ha? Yani boyunlarımızı uzatıp da senin yanağını uzattığın gibi sevgili kardeşim ne olur beni katletme diyeceğiz. İsa fısıldaşmaları duydu. Asık suratları, kurşun gözleri gördü ve anladı. Yüzümden acı akıyordu. Bütün gücünü toparlayarak doğruldu. Birbirinizi sevin, birbirinizi sevin diye tekrarladı ısrarla, yakarır bir sesle. Tanrı sevgidir. Ben de onu vahşi sanırdım. Ben de o dokununca dağların tüttüğünü, insanların öldüğünü sanırdım. Kaçmak için manastıra saklandım. Yüzü koyun yere kapanıp bekledim. Geldi gelecek diyordum. Yıldırım çarpacak diye bekliyordum. Günün birinde geldi. Serin bir esinti gibi esti üzerimden ve dedi. Kalk oğlum. Kalktım ben de. Geldim. İşte karşınızdayım. Ellerini kavuşturup belini bükerek halkı selamlıyormuş gibi eğildi. Zebedi baba değneğine sımsıkı yapışıp öksürdü ve yere tükürdü. Tanrı serin bir esintiymiş diye yavaşça homurdandı öfke içinde. Cehennem ol şarlatan herif. Meryem'in oğlu konuşmasına devam etti. Halkın arasına girdi, onlara bir bir baktı, bir bir yalvardı. Kolları göğe kalkık bir durumda ileri geri yürüdü durdu. O babamız bizim dedi. Yatışmayan acı, iyileşmeyen yara bırakmayacak. Bu dünyada ne kadar acı ve açlık çekersek en azından o kadar gökte karşılığını bulacağız ve kıvanç duyacağız. Yorgun bir halde yeniden sütun başına gidip oturdu. Ölünce pasta börek var gökte diye seslendi bir ses. Arkasından da bir kahkaha koptu. Ama Tanrı İsa'yı alıp başka yerlere sürüklemişti. İşitmedi bu sözleri. Hakkaniyete acıkmış ve susamış olanlara ne mutlu diye seslendi. Hakkaniyet yetmez diye sözünü kesti açlardan biri. Hakkaniyet yetmez. Biz ekmek istiyoruz. Ekmek de dedi İsa içini çekerek. Ekmek de yetmez. Hakkaniyete aç ve susamış olanlara ne mutlu. Çünkü onlar doyacaklardır. Yas tutanlara ne mutlu. Çünkü Tanrı onları avutacaktır. Yoksullara, alçak gönüllülere, haksızlığa uğramışlara ne mutlu. Tanrı sizler için siz yoksullar, alçak gönüllüler, haksızlığa uğramışlar için hazırlamıştır cennetini. Üzüm sepetleri hala başlarında duran iki Amazon'un gözleri bir için karşılaştı. Ve söz söylemeden sepetlerini indirip biri sağa, biri sola doğru giderek üzümleri yoksullara dağıtmaya başladılar. Hala İsa'nın ayakları dibinde duran Magdalena başını kaldırmaya, yüzünü göstermeye cesaret edemiyor ama saçının içine gömülmüş olan hocanın ayaklarını gizlice öpüyordu. Yakup'un sabrı tükenmişti, sıçrayarak gitti. Andreas öfkelenmişti, kardeşinin kollarından tutup İsa'nın önüne vardı. Yahudiye'deki Erden Irmağı'ndan henüz geldim diye seslendi. Orada peygamberin biri şöyle diyor, İnsanlar samandır, bense ateş. Yeryüzünü yakıp temizlemeye geldim. Mesih'in gelebilmesi için ruhu yakıp arıtmaya geldim, diyor. Sen de marangozun oğlu, sen de gelmiş sevgiden söz açıyorsun. Çevrene baksana bir, başını nereye çevirirsen çevir. Hep yalancı, cani ve haydut dolu. Hepsi de namussuz, zengini yoksulu, kölesi, efendisi, yazıcılar, ferisler, hepsi. Hepsi namussuz. Ben de yalancıyım, namussuzum. Şurada duran kardeşim Petrus da, koca göbekli Zebedi de. Sevgi kelimesi bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıp gidiyor.